Ayrım 39, sayfa 263. Nişanlılar sonraki aylarda birbirlerini sık sık gördüler. Fazile 1957 aralığında annesi, babası ve anneannesi Sabiha Sultan ile beraber Bağdat'a gitti. Aileler nikah öncesi son hazırlıkları gözden geçirdiler ve genç prenses daha sonra kraliçelik dersleri alması için İngiltere'de bir okula gönderildi. Nikahın 1958 sonbaharında yapılması kararlaştırılmıştı ve Irak tarafı ısrarla müstakbel kraliçelerinin nikahtan birkaç ay önce Bağdat'a gelip yeni memleketini tanımasını istiyordu. Hanzade Sultan ise kızını nikah öncesinde Irak'a göndermek istemedi. Davete karşı çıkmasının sebebini kendi de bilmiyordu ama içinden gelen ve sakın gönderme diyen sesi dinleyip her davetten sonra ayrı bir bahane yarattı. Böyle yapmakla, yani kızı Fazile'nin Bağdat'a gitmesine izin vermemekle ne kadar iyi ettiğini 14 Temmuz 1958 sabahı anladı. Bağdat Paktı'na bağlı Müslüman ülkelerin zirve toplantısı 15 Temmuz'da İstanbul'da Şale Köşkü'nde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ev sahipliği edeceği toplantıya İran Şahı Rıza Pehlevi, Irak Kralı Faysal ve Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza katılacaktı. Zirve münasebetiyle İstanbul'da büyük hazırlıklar yapılmıştı. Devlet başkanları saraylarda kalacaklar, heyetler İstanbul'un en lüks otellerinde ağırlanacaktı. Misafirler için Hilton'da 15, Çınar Oteli'nde 61, Park Otel'de 20 ve Divan Oteli'nde 13 oda ayrılmıştı. Toplantılar devam ederken askeri bandolar şehir meydanlarında konserler verecek, Beşiktaş ve Taksim meydanlarında mehter vuracaktı. Müslüman devlet başkanları 14 Temmuz'da İstanbul'da olacaklardı ve ilk misafir Irak Kralı Faysal idi. Yeşilköy Havaalanı'na o günün erken saatlerinde kırmızı halılar serildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve protokol misafirleri karşılamak için havaalanına gittiler. Kral Faysal'ın uçağını bekledikleri sırada oradaki herkesi şaşırtan, endişeye düşüren, hatta şoke eden bir haber geldi. Irak'ta o sabah kanlı bir askeri darbe olmuştu ve genç kralın akıbeti hakkında hiçbir bilgi alınamıyordu. Havaalanında bekleyen devlet protokolü darbeyi bir Irak yolcu uçağına gönderilen telsiz mesajından öğrendi. O gün sabah 6.15'te Bağdat'tan Londra'ya gitmek üzere havalanan Irak Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İngiliz pilotu John Everest'i Bağdat'tan Türkiye'ye iletmesi için saat 7.15'te çok önemli bir telsiz mesajı gönderilmişti. İhtilal Hakimiyet Konseyi tarafından gönderilen mesajda, Bağdat'ta hükümet darbesi yapılmış ve hainler cezalandırılmıştır. Kral Faysal Türkiye'ye gönderilmeyecektir. Türk hükümetini durumdan haberdar ediniz deniyordu. Pilot 9.20'de yakıt almak için Yeşilköy Havaalanı'na inmeden önce mesajı doğrulatmak için birkaç defa tekrar ettirmişti. İkinci pilot Dowdy'nin mesajı havaalanında bekleyen protokolcüleri ve Irak Büyükelçisi Necip El Ravi'ye iletmesinden sonra uçak Londra'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Yeşilköy'de piste serilmiş olan kırmızı halılar toplandı, gönderleri çekilmiş bayraklar indirildi, havada bulunan İran Şahı ile Pakistan Cumhurbaşkanı'nın uçaklarına da birer telsiz mesajı gönderildi ve Irak'taki darbeden haberdar edildiler. Her iki lidere de toplantının Ankara'ya alındığı bildirildi ve İstanbul yerine Ankara'ya inmeleri istendi. Darbenin ayrıntıları o gün öğleye doğru öğrenilebildi. General Abdülkerim Kasım'ın liderliğindeki birlikler, sabahın erken saatlerinde Bağdat'ın kontrolünü ele geçirmiş, Kraliyet Sarayı'nı ve hükümet üyelerinin evlerini basmışlardı. Kral Faysal'ın dayısı ve Irak'ın güçlü adamı Veliaht Prens Abdülillah ailesiyle beraber öldürülmüş, o senenin 3 Mart'ında yeniden başbakanlığa gelmiş olan Nuri Said Paşa ise köşküne yapılan baskın sırasında üzerine hemen siyah bir çarşaf geçirip bir fırsatını bularak kaçmış ama tanınarak linç edilmiş, cesedi parçalanmış ve etleri köpeklere yedirilmişti. Söylentileri o gün Bağdat Radyosu da doğruladı. Sık sık tekrarlanan bir bildiride, şimdi sokakta iki ceset bulunmaktadır. Bunlardan biri milletin iradesi hilafına milletin üstüne çıkan vatan haini Nuri Said Paşa, diğeri de onun efendisi Veliaht Prens Abdülillah'ın cesetleridir deniyordu. Arap tarihinin en kanlı darbelerinden birini yapan ihtilalciler, o gün eşine örneğine az rastlanan bir iş daha ettiler. Yabancı ajanslar, Prens Abdülillah'ın kaçmayı başardığı ve darbeyi kabullenmeyen bazı vilayetlerdeki silahlı hareketin başına geçtiği yolunda haberler vermeye başlayınca, prensin kanlı cesedini Bağdat'taki hükümet binalarından birinin kapısına asarak teşhir ettiler ve radyodan sık sık "Gidin ve Abdülilah'ın cesedini gözlerinizle görün" diye yayın yaptılar. Abdülnasır'ın destekçisi olan Orta Doğu Haber Ajansı da veliahtın öldürülmesini, Abdülilah'ın cesedini sokaklarda bir köpek leşi gibi sürükleyen halk daha sonra parça parça etti cümlesiyle duyurdu. Henüz 23 yaşında olan kralın akıbeti ise çok daha fena olmuştu ve ölümünün ayrıntıları günler sonra öğrenilebildi. Sarayı basan darbeciler önlerine çıkan herkese ateş açmış ve Faysal'ı da makineli tüfeklerle taramışlardı. Kralın ölmediği bir müddet sonra fark edilmiş, kanlar içerisindeki Faysal hastaneye kaldırılmış ama doktorlar "Tedavi edip yaşatırsak bu adamlar bizi de gözlerini kırpmadan öldürürler" diyerek el sürmemiş, hatta bir yatağa bile yatırmamışlar. Can çekişmekte olan ikinci Faysal, hayata kan kaybından hastanenin zemininde veda etmişti. Irak'ta hemen o gün krallığı kaldırıp cumhuriyet ilan eden darbecilerin dış politikada yaptıkları ilk iş, Kahire'ye Cemal Abdülnasır'a bir telgraf göndermek ve İran'ın daha önce tanımadığı Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanımaktan gurur duyduklarını ifade etmek oldu. Darbe sırasında Yugoslavya'da olan Abdülnasır ise hemen Kahire'ye döndü. Irak'tan gelen telgrafa derhal cevap verdi ve darbecileri Irak'ın meşru hükümeti olarak tanıdığını bildirdi. Genç kralın hayattan saatlerce can çekiştikten sonra ayrılmasına göz yuman darbenin lideri General Abdülkerim Kasım'ın akıbeti de benzer şekilde olacaktı. Irak'a mahsus olan liderin yatağında ölmemesi geleneği hiç bozulmayacak. General Kasım 8 Şubat 1963'te Baas Partisi taraftarlarının yaptığı bir başka askeri darbeyle devrilecek. Hemen o gün yargılanıp idama mahkum olacak. Cezası ertesi gün bir masanın başında oturduğu esnada makineli tüfekle infaz edilecek ve kanlar içerisindeki cesedinin fotoğrafları dünya basınına dağıtılacaktı. O sırada İstanbul'da Bebek Koyun'da demirli olan Kraliyet Yatı Kraliçe Aliye'de darbenin hemen ertesi günü mürettebat arasında kavga çıktı. Denizcilerin ve personelin çoğu yatın krala değil Irak devletine ait olduğunu ve artık kraliyet mevcut bulunmadığı için tekneyle beraber Irak'a dönmeleri gerektiğini söylüyor. Küçük bir grup ise teknenin kralın malı, kendilerinin de kralın adamları oldukları gerekçesiyle dönmeye karşı çıkıyorlardı ve tartışma kavga haline almıştı. Ankara'daki Irak Büyükelçiliği ile İstanbul'daki Irak Konsolosluğu, Bağdat'taki vaziyet tamamen belli olana kadar kraliyeti mi yoksa cumhuriyeti mi tuttuğunu belli etmemeye karar vermişti. Bu yüzden yattaki tartışmalara ve kavgalara müdahale etmediler ve zaten etmelerine de gerek kalmadı. Çoğunluktaki mürettebat nasıl yaptıysa yaptı, azınlığı Irak'a dönmeye ikna etti. Kraliyet Yatı İstanbul'dan ayrıldı. Hatta giderken yatın ismi bile değişti. Gelişinde Kraliçe Aliye olan teknenin adı giderken artık Tavra yani Devrim idi. Bağdat'ta 14 Temmuz 1958 günü kan gövdeyi götürdüğü sırada Fazile Londra'daydı ve okuluna devam ediyordu. Hanzade Sultan ile Prens Mehmet Ali, Rakkase adındaki yatları ile Fransa'nın güney sahiline inmişlerdi. Nesli Şah ise Kahire'deydi, askeri mahkemede yargılanıp beraat etmesinin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişti. Ama kocası Prens Abdülmünim ile beraber hala tarasut altında tutuluyordu. Hanzade Sultan ve Prens Mehmet Ali, Bağdat'ta olanları o gün Kandan Capri Adası'na geçtikleri sırada haber aldılar ve hemen kızlarının yanına Londra'ya gittiler. Fazile artık dünyanın en mahzun prensesiydi. Sokağa adımını attığı anda arkasına mutlaka bir gazeteci ordusu takılıyordu ve bu hal günlerce, haftalarca devam etti. O günlerde Irak'ta yaşananları içi yanarak takip eden bir başkası daha vardı. Nesli Şah ile Hanzade'nin annesi, Fazile'nin de anneannesi olan Sabiha Sultan. İstanbul'da bulunan Sabiha Sultan, darbe haberini duyar duymaz, daha teferruatlı bilgi alabilmek için hemen bir koşuşturma içerisine girmiş, koşuşturması günlerce devam etmiş ve darbeden sonra yaşadıklarını günü gününe kaydetmişti. Satırlarında hem torununun bahtsızlığı hem de müstakbel damadın acı akıbeti karşısında yüreği yanan ve daha önce yaptığı uyarıların hiç dikkate alınmamasından dolayı isyan eden bir anneanne konuşuyordu. 14 Temmuz 1958. Bu sabah saat 10'a doğru sinirli bir halde gelen Prenses Vicdan, Bağdat'ta bir karışıklık olduğu için kralın gelmesini tehir ettiğine dair haber duyduğunu söyledi. Derhal ev sahibinin telefonundan Bağdat sefirini aradım ve faciayı öğrendim. Bütün gazeteler birbirini nakseden, parantez içinde birbiriyle ters, birçok malumatla doluydu. Vaziyeti tam olarak anlamak ihtimali yoktu. Hemen Hanzade'nin nerede bulunduğunu dostlardan telgrafla sordum. Aynı zamanda Kan'a telefon ettim. Oradan hareket ettiklerini söylediler. Dürrü Şehvar'a da bir telgraf çekerek Fazile'nin durumunu bildirmesine rica ettim. Hala radyo haberlerinden ve gazetelerin yazdıklarından mada bir şey bilmiyoruz. 15 Temmuz. Bugün Fazile'den telgraf aldım. Sıhhatte olduğunu ve ebeveyninin Elbe Adası'na gittiklerini bildiriyordu. Yavrucuğumun çektiği acıları içim yanarak paylaşıyorum. Sefirin haremine, parantez içinde hanımına gittim. O da benden fazla bir şey bilmiyor. 16 Temmuz. Hanzade'den telgraf aldım. Londra'ya geldiklerini yazıyor ve sefiri telefonla aramamı istiyor ve mütemim malumatı beklediğini söylüyor. Ankara'ya hemen telefon ettim. Sefir kendisiyle konuşacağını vaat etti. 17 Temmuz. Dün sefir Londra ile konuşamamış, bu akşam İstanbul'a dönecek ve buradan tekrar arayacakmış. 18 Temmuz. Sefir Hanzade ile görüşmüş. Ben de kendisine dün bir mektup yolladım ve maalesef fazla ümide kapılmamalarını ima ettim. Şimdiye kadar kralın hayatı hakkında ümit verici bir haber yok. Ben faciayı bütün acısıyla kabul etmiş bulunuyorum. Bu masum, tertemiz genç için yüreğim yanıyor ve Abdülillah ile son görüşmemizin bütün safahatını, parantez içinde safhalarını hatırladıkça isyan ediyorum. Nasıl bir gaflet içinde yaşadıklarını aklım almıyor. Bu gece Kral Hüseyin'in, parantez içinde Ürdün Kralı Hüseyin, matbuat konferansı, parantez içinde basın toplantısı, bütün acısıyla faciayı teyit etmiş oldu. Zavallı masum Faysalcık, sen bu akıbete bir kuzu gibi kurban gittin. Bu kadar gaflete yazıklar olsun. Artık senden başka içlerinde günahsızını görmüyorum. 19. Bu sabah sefire gittim, beraber ağlaştık. Hanzade ile telefonda konuşmak istedim, saat 4'te mümkün olacağını söylediler. Öğleden sonra tekrar dönmek üzere eve geldim. Sefir arkamdan Londra'dan hemen çağırdıklarını, fakat ses fena geldiği için Prens Mehmet Ali'nin söylemek istediklerini telgrafla bildirmemi tavsiye ettiğini yazıp bildirdi. Kendilerini muhtelif mevzular üzerinde anlatacaklarımı telgrafla ifade etmek imkansız olduğundan gece tekrar tecrübe etmek üzere Ravi Bey'e, parantez içinde Irak Krallığı'nın Türkiye'deki büyükelçisi, gideceğim. Dipnot 21, Prenses Fazile daha sonra İttihat ve Terakki'nin Şeyhülislamlarından Hayri Efendi'nin çocuğu olan ve Türkiye'de 8 ay başbakanlık yapan Suat Hayri Ürgüplü'nün, parantez içinde 1903-1981, oğlu Hayri Ürgüplü ile Paris'te 10 Aralık 1965'te evlendi ve Ali Suat, parantez içinde 1967, ile Selim, parantez içinde 1968, adında iki oğulları oldu. Bağdat'ta 1958'de yaşanan dram, 36 sene sonra ama tuhaf bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Türkiye'de 1993 Ağustos'unda ortaya çıkıp gazeteleri dolaşan Sataa Al-Cibori adında 26 yaşındaki bir Iraklı, 2. Faysal ile Prenses Fazile'nin oğlu ve dolayısıyla Irak tahtının varisi olduğunu iddia etmişti. Üstelik iddia etmekle de kalmamış, Türk Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmiş ve anlayış gördüğünü söylemişti. Kral ile prensesin nişanlı olduğu sırada yanlarında bulunan aile dostlarının çoğu halen hayattaydılar ve böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söylüyorlardı. İstanbul'da yayınlanan haftalık bir derginin Sataa Al-Cibori'nin iddiasını kapak konusu yapması ve birçok gazetenin iddiaları dergiden aynen naklederek kullanması üzerine Osmanlı ve Mısır hanedanları bir açıklama yapıp haberleri yalanladılar. Gazeteleri, Osmanoğlu ailesi ve Mısır Kraliyet Hanedanı'nın Prens Mehmet Ali İbrahim Kolu tarafından yapılan ortak açıklamadır başlığıyla gönderilen yalanlama metninde Sataa Al-Cibori'nin iddialarının tamamen yalan olduğu ifade ediliyor ve şöyle deniyordu. Bir derginin 15-21 Ağustos 1993 tarihli sayısında kapak konusu yapılan Bağdat Prensesi'nin trajik öyküsü başlıklı hayal mahsulü haberle ilgili olarak Osmanoğlu ailesi ve Mısır Hanedanı'nın Prens Mehmet Ali İbrahim Kolu aşağıdaki ortak açıklamayı yapmak mecburiyetini hissetmişlerdir. Haberde Sataa Al-Cibori adındaki Irak vatandaşı olan bir zat, babasının İran son kralı 2. Faysal, annesinin ise Osmanlı ve Mısır Hanedanı'na mensup Prenses Fazile İbrahim olduğunu, kral ve prensesin 1958 Irak ihtilali öncesinde nişanlı bulundukları sırada dünyaya geldiğini ileri sürmektedir. Söz konusu Irak vatandaşının annesi olduğunu söylediği Prenses Fazile İbrahim, anne tarafından Osmanlı hükümdarı Mehmet Vahidettin'le son halife 2. Abdülmecid'in torunu ve Mısır kraliyet ailesinden Prens Mehmed Ali İbrahim'in kızıdır. Prenses 1956 yılında henüz 16 yaşındayken kralla resmen nişanlanmış ve nişan kralın Irak'ta 14 Temmuz 1958 günü meydana gelen kanlı darbede katledilmesine kadar protokol kuralları çerçevesinde devam etmiştir. Kral 2. Faysal ve Prenses Fazile İbrahim, 1958 öncesinde nişanlı bulundukları müddet zarfında bir defa Paris'teki aile ikametgahlarında, iki defa Kan'da, bir defa İstanbul'daki Abu Bakr yalısında ve iki defa da prensesin evlilik hazırlıkları için gittiği Bağdat'ta karşı karşıya gelmişlerdir. Bütün bu buluşma ve ziyaretler, kraliyet ve hanedan adetlerine uygun şekilde, her zaman için ailelerin, nedimelerin ve protokol mensuplarının refakatinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla haberde ileri sürülen çirkin ifade ve iddialar tamamen gerçek dışıdır. Prenses Fazile İbrahim, Kral 2. Faysal'ın katledilmesinden sonra 10 Aralık 1965 günü saygın bir devlet adamı, başvekil ve senato başkanı olan Sayın Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü ile izdivaç etmiş ve bu izdivaç neticesinde dünyaya gelen iki evladından Ali Suat Ürgüplü ve Selim Ürgüplü'den madâ çocuğu olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.